Ayrım 2.
Bir kitapçıda kötü bir dedektif romanını kapağını bile açmadan yerine koyarken yaptığımız doğal devinimle masamızdan uzaklaştı ve sigara salonundan çıktı. Bizi ölçüp tarttı ve çok hafif buldu diye düşündüm. Bu soğuk, küçümseyici bakış beni biraz kızdırmıştı ve öfkemi McConnor'dan çıkarmak için ona bakıp "Hamleniz ustayı pek etkilemişe benzemiyor," dedim. "Hangi ustayı?" Az önce yanımızdan geçen ve oyunumuza burun kıvırarak bakan o beyin satranç ustası Czentovic olduğunu açıkladım ona. Şimdi de buna katlanmamız ve bizi küçümsemesinde yüreğimiz sızlamadan alışmamız gerektiğini ekledim. Biz zavallılar kaderimize razı olmalıydık. Ama laf olsun diye söylediklerimin McConnor'ın üzerinde hiç beklenmedik bir etki yapması beni şaşırttı. Birden heyecanlandı. Oyunumuzu unuttu. Hırstan yerinde duramıyordu. Czentovic'in gemide olduğundan haberi yokmuş. Czentovic kesinlikle onunla oynamalıymış. Bir keresinde 40 kişiyle birlikte oynadığı bir eş zamanlı oyun dışında hayatında bir dünya şampiyonuna karşı hiç oynamamış. O oyun bile korkunç derecede heyecanlı olmuş ve McConnor az kalsın kazanacakmış. Satranç ustasıyla tanışıyor muymuşum? Hayır, dedim. Onunla konuşmak ve yanımıza çağırmak istemez miymişim? Czentovic'in yeni insanlarla tanışmaya pek hevesli olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıktım. Üstelik bizim gibi üçüncü sınıf oyuncularla uğraşmak bir dünya şampiyonuna ne zevk verirdi ki? Bu üçüncü sınıf oyuncular sözünü McConnor gibi hırslı bir adama söylememem gerekirdi. Kızgın kızgın arkasına yaslandı ve Czentovic'in bir beyefendinin nazik davetini geri çevireceğine kendi adına inanmadığını söyledi ters ters. Bu işin peşine düşecekmiş. İsteği üzerine dünya şampiyonunun kişiliğini kısaca betimledim ona ve hemen arkasından oyunumuzu yarıda bırakarak sabırsızlıkla Czentovic'in ardından gezinti güvertesine koşturdu. Bu geniş omuzların sahibi bir kere kafayı bir şeye taktığı zaman onu tutmanın olanaksız olduğunu hissettim yine. Oldukça gergin bir bekleyiş başladı benim için. 10 dakika sonra McConnor geri döndü. Keyfi pek yerinde değildi gibi geldi bana. Diye sordum. Haklıymışsınız diye yanıtladı biraz kızgın. Pek sevimli bir bey değil. Ona kendimi tanıttım, kim olduğumu anlattım. Bana elini bile uzatmadı. Bize karşı bir eş zamanlı oyun oynamak isterse hepimizin ne kadar onur duyacağını ona anlatmaya çalıştım. Ama hiç yüz vermedi, özür diledi. Menajeriyle yaptığı anlaşmaya göre bütün turnesi boyunca ücretsiz oynamaması gerekiyormuş. Oyun başına en düşük ücreti $250'miş. Güldüm. Taşları siyah kareden beyaz kareye sürmenin böylesine karlı bir iş olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Umarım siz de ona kibar davranmışsınızdır. Ama McConnor hiç istifini bozmadı. Oyun yarın öğleden sonra saat 3'te. Burada, sigara salonunda. Umarım kolay havlu atmayız. Nasıl? Ona $250 verdiniz mi? Diye bağırdım şaşkınlıkla. Neden olmasın? Keston Mater... Dişim ağrısaydı ve gemide tesadüfen bir diş doktoru olsaydı dişimi bedavaya çekmesini isteyemezdim ya. Adam ücretini yüksek tutmakta çok haklı. Her meslekte gerçek profesyoneller aynı zamanda en iyi iş adamlarıdır. Bana gelince, bence iş ne kadar açık olursa o kadar iyidir. Bir Bay Czentovic'in bana iyilik yapmasına izin vermektense ve sonunda bir de ona teşekkür etmek durumunda kalmaktansa para öderim daha iyi. Sonuçta kulübümüzde bir akşamda $250'den fazlasını kaybettiğim oldu. Ve bir dünya şampiyonuyla da oynamamıştım. Bir Czentovic tarafından addedilmek 3. sınıf oyuncular için utanılacak bir şey değildir. 3. sınıf oyuncu gibi öylesine söylenmiş bir sözle McConnor'ın gururunu ne kadar incitmiş olduğumu ayrımsamak beni eğlendirdi. Ama bu pahalı eğlenceyi karşılamaya kararlı olduğu için en sonunda merakımı giderecek olan yersiz hırsına karşı çıkmamın bir anlamı yoktu. O ana kadar kendilerini satranç oyuncusu olarak tanıtmış olan 4-5 beyi bu olaydan çabucak haberdar ettik. Ve oradan geçecek yolcular tarafından olabildiğince rahatsız edilmemek için yalnız bizim masamızı değil komşu masaları da önümüzdeki maç için önceden ayırttık. Ertesi gün küçük grubumuz kararlaştırılan saatte eksiksiz toplandı. Şampiyonun karşısında ortadaki yer elbette McConnor'a ayrıldı. Adam birbiri ardına puroları yakarak ve durmadan huzursuzlukla saatine bakarak sinirini yatıştırmaya çalışıyordu. Ama dünya şampiyonu arkadaşımın anlattıklarından tahmin ettiğim gibi en az 12 dakika bekletti bizi. Bu da gelişinin büyük bir etki yaratmasını sağladı. Sakin ve soğukkanlı bir biçimde masaya yaklaştı. Kendini tanıtmadan, "Kim olduğumu biliyorsunuz. Sizin kim olduğunuz ise beni ilgilendirmiyor," demek oluyordu. Herhalde bu saygısızlık profesyonellere özgü bir kurulukla gerekli düzenlemeyi yapmaya koyuldu. Gemide yeterli satranç tahtası bulunmaması yüzünden bir eş zamanlı oyun oynanması olanaksız olduğu için hepimizin birlikte ona karşı oynamamızı önerdi. Her hamleden sonra aramızda yapacağımız konuşmaları duymamak için salonun dip tarafındaki başka bir masaya gidecekmiş. Karşı hamlemizi yaptığımızda ne yazık ki elimizde masa çanı bulunmadığı için kaşıkla bardağa vurmamız gerekiyormuş. İstediğimiz başka bir zamanlama yoksa en uzun hamle zamanının 10 dakika olmasını önerdi. Her öneriyi utangaç öğrenciler gibi uyduk elbette. Dizentovic siyahı seçti. Daha ayaktayken ilk karşı hamlesini yaptı ve sonra hemen kendi önerdiği bekleme yerine giderek kayıtsız bir tavırla arkasına yaslanıp resimli bir dergiyi karıştırmaya başladı. Oyundan söz etmenin pek anlamı yok. Bitmesi gerektiği gibi bitti elbette. Bir güzel yenildik. Üstelik daha 24. hamlede. Bir dünya şampiyonunun yarım düzine orta ya da ortanın alt düzeydeki oyuncuyu hiç zorlanmadan yenmesi pek şaşırtıcı değildi. Hepimizin canını sıkan şey Dizentovic'in bizi zorlanmadan yendiğini kafamıza kakan kibirli tarzıydı yalnızca. Her defasında tahtaya yalnızca şöyle bir göz atıyordu. Ölü, tahta yontularmışız gibi kayıtsız gözlerle bakıyordu bize. Ve bu küstah tavır hasta bir köpeğe şöyle bir bakıp bir lokma yiyecek fırlatmayı andırıyordu ister istemez. Bence içinde biraz duygu olsaydı yanlışlarımıza dikkatimizi çekebilir ya da dostça bir sözle bize gayret verebilirdi. Ama bu insan olmayan satranç makinesi oyun bittikten sonra da tek sözcük etmedi. Mat dedikten sonra kendisinden ikinci bir oyun daha isteniyor mu diye masanın önünde kıpırdamadan bekledi. Duyarsız kabalığa karşı insanın her zaman içine düştüğü çaresizlikle ayağa kalkıp bu sona eren dolar işiyle en azından benim açımdan ilişkimizin de bittiğini ima edecektim ki yanı başımdaki McConnor çok boğuk bir sesle "Rövanş!" deyip beni sinir etti. Gerçekten de McConnor o an kibar bir beyefendiden çok yumruğunu indirmek üzere olan bir boksör izlenimi veriyordu. Dizentovic'in bize kaba davranmasından mı yoksa kendi hastalık derecesindeki hırsından mı kaynaklanıyordu bu bilmiyorum. Öyle ya da böyle McConnor'ın ruh durumu tümüyle değişmişti. Yüzü alnına düşen perçemlere kadar kızarmış, burun delikleri öfkeden şişmişti. Gözle görülür bir biçimde terliyordu ve kısılmış dudaklarından çıkan keskin bir kırışık kavgacı bir havayla öne çıkmış çenesine doğru uzanıyordu. Gözünde o denetlenemez tutkunun alevini okudum huzursuzlukla. İnsanları ancak rulet masasında avucunun içine alan tutkuydu bu. Hani hep iki katını yatırdıktan sonra 6. ya da 7. kez hala doğru renk gelmediği zaman devreye giren tutku. O an anladım ki bütün servetine mal olsa da bu fanatik, hırslı adam en azından tek bir oyun kazanana dek Dizentovic'e karşı oynayıp duracaktı. McConnor, Dizentovic için bir altın madeniydi ve Dizentovic sonuna kadar dayanırsa Buenos Aires'e kadar birkaç bin dolar çıkarabilirdi bu madenden. Dizentovic yerinden kımıldamadı. "Buyurun," diye yanıtladı kibarca. "Beyler şimdi siyahla oynuyor." İkinci oyunda farklı bir tablo çizmedi bir şey dışında. Birkaç meraklı sayesinde topluluğumuz yalnız büyümekle kalmadı, hareketlendi de. McConnor tahtaya öyle sabit bakıyordu ki sanki taşları iradesiyle kazanmak, mıknatıslamak istiyordu. Soğuk bakışlı rakibinin yüzüne büyük bir zevkle "Mat!" diye bağırmak için 1000 doları da seve seve feda ederdi. Adım gibi emindim bundan. İnatçı heyecanının birazı farkında olmadan tuhaf bir biçimde bize bulaştı. Her hamle üzerinde eskisine oranla daha tutkulu tartışıyorduk. Dizentovic'i masamıza geri çağıran işareti vermeye kararlaştırmadan önce. Son anda bile bir hamleden vazgeçip öbürünü oynadığımız oluyordu. Yavaş yavaş 17. hamleye yaklaşmıştık ki bizim için inanılmayacak kadar iyi bir konumun oluştuğunu gördük şaşkınlıkla. Çünkü C çizgisindeki piyadeyi sondan bir önceki C2 karesine getirmeyi başarmıştık ve veziri almak için piyadeyi C1'e itmemiz yeterliydi. Bu fazlasıyla belli şans yüzünden içimiz pek de rahat değildi elbette. Görünüşte bizim elde ettiğimiz bu avantajın çok daha ileriyi gören Dizentoviç tarafından bilinçli olarak bize atılan bir kemik olduğundan kuşkulanıyorduk hepimiz. Ama hep birlikte iyice aramamıza ve tartışmamıza karşın hilenin nerede olduğunu anlayamadık. En sonunda izin verilen düşünme süresi tam bitmek üzereyken hamleyi yapmaya karar verdik. McConner piyadeyi son kareye sürmek için elini uzatmıştı ki birisi kolundan yakaladı. Alçak sesle ve heyecanla fısıldadı. Tanrı aşkına sakın ha! Elimizde olmadan hepimiz dönüp baktık. 45 yaşlarında bir beydi konuşan, neredeyse tebeşir kadar beyaz olan ince, uzun, sert yüzü daha önce güvertede gözüme çarpmıştı. Bütün dikkatimizi hamleye yönelttiğimiz son dakikalarda yanımıza gelmiş olmalıydı. Ona baktığımızı ayrımsayarak aceleyle ekledi. Şimdi viziri alırsanız fili cebire sürüp piyadenizi kırar, siz de atınızı geri çekersiniz. Ama bu arada boştaki piyadesini D7'ye getirip kalenizi tehdit eder ve atınızla şahmat deseniz bile kaybedersiniz. Ve 9-10 hamle sonra yenilirsiniz. 1922'de Pistyaner turnuvasında Aljekin Bogoljubov'a karşı oluşturduğu konumun hemen hemen aynısı. McConner şaşkınlıkla elini taştan çekti ve cennetten inen beklenmedik bir melek gibi yardımımıza koşan adama en az bizim kadar afallayarak baktı. 9 hamle öncesinden mata hesaplayabilen birisi birinci sınıf bir profesyonel olmalıydı. Hatta belki de aynı turnuvaya giden bir yarışmacıydı. Ve bu kadar can alıcı bir anda aniden çıka gelip oyuna karışmasında neredeyse doğaüstü bir şey vardı. Kendini ilk toplayan McConner oldu. "Ne önerirdiniz?" diye fısıldadı heyecanla. "Hemen ilerlemeyin, geri çekilin. Öncelikle şahı G8'den H7'ye alarak tehlikeli çizgiden kurtarın. Dizentoviç büyük olasılıkla öbür yandan saldıracaktır. Ama kaleyi C8'den C4'e getirip bunu savuşturursunuz. Bu onun iki kalesine bir piyadesine mal olur ve böylece üstünlüğünü yitirir. Boştaki piyadeler karşı karşıya kalır ve doğru savunma yaparsanız oyun berabere biter. Daha fazlasını elde edemezsiniz." Bir kez daha şaşırıp kaldık. Hesaplamasının hem hızlı hem de kesin olması bizi afallattı. Hamleleri bir kitaptan okuyup söylüyordu sanki. Onun oyuna karışması sayesinde bir dünya şampiyonuyla berabere kalmamız beklenmedik bir şanstı ve sihirli bir değnek etkisi yaptı. Tahtayı daha iyi görmesini sağlamak için hep birden kenara çekildik. McConner bir daha sordu. "Şah G8'den H7'ye öyle mi?" "Aynen öyle. Öncelikle geri çekilin." McConner adamın dediğini yaptı ve bardağı vurduk. Dizentoviç o alışılmış sakin adımlarıyla masamıza geldi ve bir bakışta karşıt hamleyi ölçüp tarttı. Sonra tıpkı tanımadığımız yardımcımızın önceden söylediği gibi şah kanadındaki piyadeyi H2'den H4'e getirdi. Ve yardımcımız heyecanla fısıldadı. "Kale ileri, kale ileri. C8'den C4'e. O zaman önce piyadenin önünü kapatması gerekir. Ama bu onun işine yaramayacak. Boştaki piyadeyi aldırmadan atınızı C3'den D5'e getirerek saldırırsınız ve eşitlik yeniden sağlanır. Savunmak yerine bütün gücünüze saldırın." Ne demek istediğini anlamadık. Söyledikleri Çinceydi sanki. Ama bir kere kendini kaptıran McConner hiç düşünmeden söyleneni yaptı. Dizentoviç'i geri çağırmak için yeniden bardağa vurduk. İlk kez çabucak karar vermedi. Tahtaya çabucak bir göz attı. Sonra yabancının bize önceden bildirdiği hamleyi aynen yaptı ve gitmek üzere döndü. Ama uzaklaşmadan önce yeni ve beklenmedik bir şey yaptı. Başını kaldırdı ve bakışlarını üzerimize gezdirdi. Kendisine karşı birdenbire böyle canlı bir direnç gösterinin kim olduğunu anlamak istiyordu besbelli. O andan başlayarak heyecandan yerimize duramaz olduk. O ana kadar ciddi bir umut beslemeden oynamıştık. Ama Dizentoviç'in soğuk kibirinde kırma düşüncesi yürek atışlarımızı hızlandırdı. Ama yeni dostumuz bir sonraki hamleyi belirlemişti bile. Dizentoviç'i geri çağırabildik. Kaşığı bardağa vururken parmaklarım titriyordu. Derken ilk zaferimizi kazandık. O ana dek hep ayakta oynayan Dizentoviç duraksadı, duraksadı ve en sonunda ağır ağır oturdu. Böylece o ana dek bize tepeden bakan Dizentoviç bizimle aynı düzeye inmiş oldu. En azından somut olarak bizimle aynı düzlemde bulunmaya zorunlu kılmıştık onu. Uzun uzun düşündü. Gözlerini hiç kaldırmadan tahtaya dikti. Öyle ki siyah kirpiklerinin altından göz bebeklerini görmek neredeyse olanaksızdı ve böyle derin düşünürken yavaş yavaş ağzı açıldı. Yuvarlak yüzüne biraz bön bir ifade verdi bu. Dizentovic birkaç dakika düşünüp taşındı. Sonra bir hamle yaptı ve ayağa kalktı. Dostumuz şöyle fısıldadı. Zaman kazanmaya çalışıyor. İyi akıl. Ama pes etmeyin. Karşılıklı taş almaya zorlayın onu. O zaman paçayı kurtaramaz ve beraberliğe ulaşırız. McConnor onun dediğini yaptı. Sonraki hamlelerde ikisinin arasında biz ötekiler çoktan figüranlara dönüşmüştük. Bizim anlamadığımız bir gidiş geliş başladı. Aşağı yukarı 7. hamlenin sonunda Dizentovic uzun uzun düşündükten sonra başını kaldırdı ve berabere dedi. Bir an salonda çıt çıkmadı. Ansızın dalgaların sesi ve salonu cazla dolduran radyo duyuldu. Gezinti güvertesinde atılan her adım ve aralık pencerelerden giren rüzgarın hafif belli belirsiz uğultusu geldi kulaklarımıza. Hepimiz soluğumuzu tuttuk. Bu inanılmaz şey çok ani olmuştu. Ve bu tanınmamış adamın yarı yarıya kaybedilmiş bir oyunda dünya şampiyonunu dize getirmesi bizi şaşkına çevirmişti. McConnor arkasına yaslandı. Tuttu soluğu mutlu bir ah sesiyle döküldü dudaklarından. Öte yandan ben Dizentovic izliyordum. Son hamleler sırasında yüzü solgunlaştı gibi gelmişti bana. Ama kendini denetlemeyi iyi biliyordu. Sakin görünümünü korudu ve taşları ağır devinimlerle tahtadan iterken kayıtsızca sordu. Beyler üçüncü bir oyun isterler mi? Tam bir tüccar ağzıyla sordu bu soruyu. Ama işin tuhaf yanı bunu sorarken McConnor'a bakmayıp keskin gözlerini dosdoğru kurtarıcımıza dikmiş olmasıydı. Atın yeni daha iyi bir biniciyi eğerde oturmasından anlaması gibi o da son hamleler sırasında asıl gerçek rakibini ayrımsamış olmalıydı. Elimizde olmadan bakışlarını izledik ve heyecanla yabancıya baktık. Ama adam kafasını toplayıp yanıtlayamadan McConnor zafer sarhoşluğuyla bağırdı ona. Elbette ama şimdi onunla tek başınıza oynamalısınız. Dizentovic'e karşı siz. Ama o anda hiç umulmadık bir şey oldu. Tuhaf bir biçimde hala satranç tahtasına bakıp duran yabancı bütün bakışların kendisine yöneldiğini ve bu coşkulu sözlerin kendisine söylendiğini anlayınca ürktü. Yüzü allak bullak oldu. Kesinlikle olmaz beyler diye kekeledi göze görülür bir utangaçlıkla. Olanaksız bu. Benim oynamam söz konusu bile olamaz. 25 yıldır satranç tahtasının başına oturmadım ben. Ve sizden izin almadan oyununuza burnumu sokmakla ne kadar terbiyesizlik ettiğimi ancak şimdi anlıyorum. Lütfen karıştığım için beni bağışlayın. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Ve biz şaşkınlığımızı üzerimizden atamadan salondan çıkmıştı bile. Ama bu olanaksız diye haykırdı ateşli McConnor yumruğunu masaya vurarak. Bu adam 20-25 yıldır satranç oynamamış olamaz. Kesinlikle olamaz. Her hamleyi, her karşı hücumu 5-6 hamle önceden hesapladı. Böyle bir şeyi kimse rastgele yapamaz. Bu kesinlikle olamaz, öyle değil mi? Son soruda McConnor elinde olmadan Dizentovic'e dönmüştü. Ama dünya şampiyon hiç istifini bozmadı. Bu konuda yorum yapamam. Beyefendi özgün ve ilginç bir oyun çıkardı. Bu nedenle ben de bilerek ona bir şans verdim. Bunu söylerken kayıtsızca ayağa kalkıp o tüccar tarzıyla ekledi. Beyefendi ya da beyler, yarın yeni bir oyun isterse saat 3'ten itibaren emrinizdeyim. Bıyık altından gülmeden edemedik. Dizentovic'in tanımadığımız yardımcımıza büyüklük edip de şans falan vermiş olmadığını, bu açıklamanın kendi başarısızlığını örtbas etmek için uydurduğunu, saf bir bahane olduğunu hepimiz biliyorduk. Böyle sarsılmaz bir kibirin kırıldığını görme isteğimiz daha da arttı. Bizim gibi uysal, zararsız gemi yolcularının üzerine bir anda yabanıl, hırs dolu bir savaşma hevesi gelmişti. Çünkü okyanusun ortasındaki gemimizde satranç şampiyonunun tahtından edilebileceği düşüncesi, bütün telgraf bürolarının tüm dünyaya ilan edeceği bir rekor aklımızı başımızdan almıştı. En can alıcı anda beklenmedik bir biçimde oyuna karışan kurtarıcımızın yarattığı gizemli havanın çekiciliği ve adamın neredeyse korku dolu alçak gönüllülüğü ile profesyonel oyuncunun sarsılmaz özgüven arasındaki karşıtlık da eklendi buna. Kimdi bu yabancı? Burada rastlantı, daha keşfedilmemiş bir satranç dehasını gün ışığına mı çıkarmıştı? Yoksa ünlü bir usta anlaşılmaz bir nedenden dolayı bizden adını da mı gizliyordu? Bütün bu olasılıkları büyük bir heyecana tartıştık. En çılgın savlar bile yabancının akıl almaz utangaçlığı ve şaşırtıcı açıklamasını unutulmaz oyun yeteneğiyle bağdaştırmaya yetecek kadar çılgın gelmiyordu bize. Ama bu konuda düşünce birliğine vardık. Yeni bir savaşı izleme zevkini kendimizden kesinlikle esirgemeyecektik. Yardımcımızın ertesi gün Dizentovic'e karşı bir oyun oynaması için her şeyi yapmaya karar verdik. Oyunun parasal tehlikesini göğüsleme işini McConner üstlendi. Bu arada Kamarot'un ağzını arayıp da yabancının Avusturyalı olduğunu öğrenince yurttaşı olarak ricamızı ona iletmek görevi bana kaldı. Apar topar kaçan yabancıyı gezinti güvertesinde bulmam uzun sürmedi. Şezlonguna uzanmış kitap okuyordu. Yanına yaklaşırken onu inceleme olanağı buldum. Köşeli başı hafif bir yorgunluk belirtisi olarak yastığa dayanmıştı. Yaşına oranla genç görünen yüzünün tuhaf solgunluğu yine dikkatimi çekti. Bembeyaz saçları şakaklarını çevreliyordu. Neden bilmem, bu adamın birdenbire yaşlanmış olduğu izlenimine kapıldım. Yanına vardığımda kibarca doğruldu ve kendini tanıttı. Soylu, eski Avusturya ailelerinden birine ait olan soyadı hemen tanıdık geldi bana. Bu soyadını taşıyan birinin Schubert'in çok yakın bir dostu olduğunu ve eski imparatorun özel doktorlarından birinin de bu aileden geldiğini anımsadım. Kendisinden Dizentovic'in meydan okumasına karşılık vermesini rica ettiğimiz doktor beye iletince gözle görülür biçimde afalladı.